Ayrım 22. Dayanışmanın 5. günü. Annemin nerede olduğunu bilerek, Dina'nın sorumluluğu üzerimden kalkmış olarak ve tencereleri saklama gereğini duymadan son günlerin en huzurlu uykusuna yatmıştım dün gece. O yüzden keyifle uyandım bu sabah. Oh, yağmur da dinmiş. Merkezde güneşli bir gün nasıl olabilirse artık, nispeten aydınlık sayılabilecek gökyüzüne baktım ve halimize şükrettim. Annem, oğlum ve ben iyiydik. Dışarıda olup bitenler henüz bizi etkilememişti. Ve annem iyi ki çağırtmıştı beni yanına. Artık en azından nerede olduğunu biliyordum. Aşağı katta olup bitenleri birileri polise gammazlasa bile, neticede yaşlı kadıncağızın teki bir atölye kiralamıştı çalışmak için. Aşağıda olup biteni nereden bilebilirdi, öyle değil mi? Reagan araya girer, ne yapar eder, kurtarırdı onu. Kutkar emin ellerdeydi. Tamur ise başka bir kantondaydı, burada olup bitenin tamamen dışındaydı. Bana gelince, her ne kadar gerçeklere uyansam da, elimden bir şey gelemeyeceğine göre, artık bu işlerden uzak dursam iyi olacaktı. Bayağı tehlikeye atmıştım kendimi şu son bir hafta içinde. Ne evimde casusluk ettiğim kalmıştı, ne kaçak kızı sakladığım, ne protestocu Odelia'yı kurtardığım. Hepsinden yüzümün akıyla çıktıktan sonra artık hem oğlumun hem de kendimin güvenliği için uslu durmalıydım. Giyindim. Giysimin rengini laciverte ayarladım, ruhumun ciddiyetini kıyafetime yansıtmak için. Mantomu sırtıma aldım, atkımı boynuma doladım, çıktım evden. Benim sokağım sakindi. Ama hava trenine binmek üzere caddeye çıktığım zaman neyle karşılaşacağımı bilmiyordum. Neyle karşılaşacağımı çabuk öğrendim. İğne atılsa yere düşmeyecek haldeydi sokaklar. Bugün daha önceki günlerden de kalabalıktı ve hemen hemen herkesin elinde bir pankart vardı. Pankartlarda ise değişik cümleler yazılıydı. Özgürlüğe susadık. Sansürü kaldırın. Dünyayı tanıyalım. Yalana, talana, yıkıma son. Doğayı ranta kurban etmeyin. Hükümet hesap ver. Yandaşlığa, torpile son. Bunlar tren hızla giderken görebildiklerimdi. Her bir pankartın diğer tarafında ise yeter yazıyordu. Yeter, yeter, yeter, yeter. Eyvah dedim içimden, galiba bu güzel gün kötü şeylere gebe. Araştırma kurumunda sınıfımdaki 17 öğrenciden yalnızca 3'ü katılmıştı derse. Çocuklar arkadaşlarınız nerede diye sordum. Yanıtlayacaklarına suratlarında alaycı bir ifadeyle gülümsediler sadece. İşlerinden bir tanesi, derse gelmedikleri için haklarında şikayette bulunacak mısınız hocam diye sordu. Hayır dedim. Neden ama? Çünkü sokakların hali malum. Herhalde gelemediler. Ama biz geldik, siz de buradasınız. Demek ki istenirse geliniyormuş. Ben hava treniyle geldim. Herkes o pahalı bileti alamayabilir. Üstelik hava treni biletlerinde öğrenciye indirim de yok. Size gelince sanırım babalarınızın özel hava araçlarıyla ulaştınız buraya, öyle değil mi? Hocam, gelmeyenler gösterilere katıldıkları için burada değiller. E ne yapalım yani? Gösteriye katılıp onları enselerinden yakalayalım ve derse getirelim mi diyorsun Umar? Kızlar güldüler, Umar gülmedi. Biz kendi işimize bakalım. Öğrenci sayısı az diye ders yapmak istemiyorsanız buyurun gidin. Sizi durdurmam elbette. Derse gelmeyen öğrenciler gibi zararlı siz çıkarsınız. Ama sakın bana ne yapmam gerektiğini öğretmeye kalkmayın. Bu damın altında hoca benim. Bu dersi baştan alacak mısınız başka bir gün diye sordu kızlardan biri. Hayır. Gelmeyenler kendileri öğrenecekler, tabletlerine bakarak. Boş bir zamanda laboratuvara gidip deney yapabiliriz. O zaman biz kalalım dediler kızlar. Ben gideyim en iyisi dedi oğlan. Keyfim bilir dedim ben. Umar çıktı. Kızlar yerlerine geçerken aralarında konuşuyorlardı. Umar'ın babası sarayda çalışıyormuş. O yüzden böyle davranıyor dedi kızlardan biri. Tam gaz babasına sınıfı gammazlamaya gidiyordur dedi diğeri. Dedikodu yapmayalım kızlar. Dedikodu partikülleri odanın havasını kirletiyor. Deneylerden iyi sonuç alamıyoruz. Kıkırdadılar. Fakat az sonra büyük bir ciddiyetle verdiğim dersi takibe başladılar. Bir kere daha kızların erkek öğrencilere göre çok daha dikkatle ders dinlediklerini tespit ettim. Keşke kadınları evlerine tıkıştırmak gibi bir uygulama olmasaydı merkezde diye düşündüm. Bu kızlar örneğin, kısmetleri çıktığında üniversiteyi bitirmeden evleneceklerine, önemli işlere imza atan bireyler olabilirlerdi, benim yapmış olduğum gibi. Sonra yine düşündüm, ben çok mu mutlu olmuştum ki? Hocam, bu tip biraz fazla ısındı, baksanıza. Koştum sarı kızın yanına. Bizi havaya mı uçurmak istiyorsun dedim. Hangi oranda kullandın malzemeni? Sana gösterirken aklın neredeydi? Aklım bugün sokaklarda kaldı hocam. Abim ve kuzenlerim şeydeler. Doğayı koruyalım dayanışmasına katılacaklardı. Kusura bakmayın. Madem onlara katılmamayı seçmişsin, aklını önündeki işe ver. Ben de katılmak isterdim ama yapamam. Babam devlette çalışıyor. Gösteride olduğum tespit edilirse onu işten atarlar. En doğru olanı yapmışsın. Böyle her gün sokaklara dökülmek nereye kadar? Öğrencilerin bir talebi varsa bir temsilci seçilir, gider Romanes Eğitim Bakanlığı'na derdini anlatır. Yapıldı bu dediğiniz. Bir değil birkaç kişi seçildi hatta. Sözcü olarak görüşmeye gittiler, azarlanıp geri geldiler. Madem yapacak bir şey yok, biz işimize bakalım. Deneye yeniden başladı. Bu sefer doğru miktarları karıştırarak. Haydi. Kıza söyleniyordum ama benim de aklım önümdeki işte değildi. Annemi merak ediyordum. Annemin bir kat aşağısında çalışanlar için endişe ediyordum. Aklım Dina'ya da takılıyordu. Regan kızı evine götürmüş müydü? Hilami ile konuşmuş muydu? Ya çılgın abisinden bir dayak daha yerse? Hocam, solüsyonu taşırdınız. Ah pardon, ben de dalgınım bugün dedim. Sokakların hali hepimizi etkiliyor. Kafamı toplamalı, işime odaklanmalıydım. Diğer kızın işini kontrol etmek üzere onun yanına yürüdüm. Dışarıdan patlama ve siren sesleri geliyordu. Kızla işimi henüz bitirmemiştim ki, laboratuvara kat görevlisi girdi. Siz uyarıyı duyamadınız diye haber vermeye geldim hocam dedi. Şehirdeki bütün iş yerleri 10 dakika önce tatil edildi. Yani sizler de bir an önce evlerinize gidin. Neden? Ne olmuş? Dışarıda işler çığırından çıkmış. Herkes evlerine yönlendiriliyor. Akşam saatlerinde de sokağa çıkma yasağı gelecek diyorlar. Görevli bana manidar bir bakış fırlatıp gitti. Toparlanın kızlar dedim. Haydi hemen doğru evlerinize. Kızlar yarım bıraktıkları işin döküntülerini toplamaya yeltendiler. Bırakın her şeyi, öylece bırakın. Haydi marş marş. Hocam, siz mi toplayacaksınız tüpleri? Hayır, ben de hemen çıkıyorum. Binayı kapatırlar birazdan. Haydi çabuk olalım. Apar topar çıktık laboratuvardan. Merdivenler paldır küldür aşağı inen telaşlı insanlarla doluydu. Kapının önünde bir yığılma vardı. Dışarı zar zor çıkabildim. En iyi seçim yine hava trenine binmek olacaktı. Durağa yürüdüm. Bütün duraklar mahşer yeri gibi insan kaynıyordu. İnsanlar kendini herhangi bir toplu taşıma aracına atmak için birbirini yiyordu. İlk gelen hava trenine binemedim. Bir sonraki 20 dakika sonraydı. Oysa ben sokaklarda neler olduğunu görmek için bir an önce evime varmak, tenceremin başına oturmak istiyordum. Belki bir taksi bulurum umuduyla hızlı adımlarla yürümeye başladım. Benim bulunduğum sokakta gösteri yoktu ama az ilerideki caddenin gürültüsü bana kadar geliyordu. Birden birkaç kişi koşarak yanımdan geçip gittiler. Birkaç kişi daha gözüktü köşe başında. Biri omzuma çarptı. Özür falan dilemeden hızla geçti gitti. Birkaç saniye sonra aynı istikametten iki polis geldi yine koşarak. Biri kaçanları kovalamaya devam ederken diğeri bana sordu. Ne arıyorsun sokakta? Evinde olman lazımdı çoktan. Kendimi ışınlayamadığıma göre evimde olamadım. Trenler, otobüsler tıklım tıkış dolu. Tutuklanmak istemiyorsan cevap verme, yürü haydi. Sen önce benim atkımın rengine dikkat et ki ben seni pişman etmeyeyim beni tutukladığına. Atkıma gözlerini dikti. Özür dilerim efendim, suçlu kovalıyorken oluyor böyle hatalar. Kovaladıklarınız hangi suçu işlediler? Göstericiler işte. Koşarak uzaklaştı benden. Ben hızlı adımlarla yürümeye devam ettim. Tek bir taksi geçmiyordu. Otobüsler tepeleme dolu olduklarından inecek yoksa duraklarda duraklamadan geçiyorlardı. Ne yapacağımı şaşırmıştım. Az ilerideki okulun önünde peş peşe duran iki otobüse okul çocukları bindiriliyorlardı. Buralarda bir yerde Ayşe'nin öğretmenlik yaptığı okul olmalıydı. Ama bu okul onun çalıştığı okul muydu acaba? İçeri girip adını versem, orada mı diye sorsam, orada değilse bile ben onun şeyiyim desem, kayınvalidesi demeye dilim varmıyordu. Hem o kadar yaşlanmış olmayı kabullenemediğimden, hem de kızı henüz benimseyememiş olduğum için. Okul otobüslerinden birine binebilir miydim acaba? Bir öğlen molasında buluşma teklifini daha geçenlerde geri çevirdiğim, sonra da arayıp sormadığım müstakbel gelinimi şimdi başım sıkışınca hatırlamak pek hoş olmayacaktı. Vazgeçtim. Daha da hızlandım. İkide bir arkama dönüp bakıyordum acaba bir taksi var mı diye. Yoktu. Şehrin bütün taksileri birden yerle yeksan olmuşlardı sanki. Caddeden de korkunç gürültüler, silah sesleri ve insan çığlıkları gelmeye başlamıştı. Caddeye hiç çıkmadan arka sokakları kullanarak meydana kadar gidebilirsem, ilk bulduğum hava treni durağında gerekirse saatlerce beklerim diye düşünmüştüm ki, yanımdan geçerken yavaşlayan mavi otobüs az ötemde durdu. İndirilen camdan biri başını uzattı. Önce Profesör Otis, sonra da Yuna Hanım diye seslendi biri. Tanıdık bir sesti. Ayşer'in ben, tanımadınız mı? Ayşer'in. Ben de az önce seni düşünüyordum, okulun buralarda bir yerde olmalı diyordum. Otobüsün kapısı açıldı. Ayşer'in içeriden bana gelmem için el ediyordu. Buyurun içeri. Sizin mahallede oturan çocuklar var, evinizin yakınına bırakırız sizde dedi. Hiç nazlanmadan attım kendimi araçtan içeri. Ayşer'in yanında oturan çocuğu dizlerine oturttu. Ben çocuğun boşalttığı yere oturdum. Teşekkür ederim Ayşer'in, tam zamanında yetiştin. Ne yapacağımı şaşırmış haldeydim. İyi ki pencereden dışarı bakıyormuşum o esnada. Gördüm sizi. Şans işte. Neye niyet, neye kısmet kızım. Güya çay içecektik birlikte ama son günlerde öyle yoğundum ki. Hayat uzun. Buluşuruz elbet. Çayımızı da içeriz dedi Ayşer'in. Sesinde ince bir sitem mi vardı, bana mı öyle geldi yoksa kızı ihmal etmiş olduğumu bildiğimden. Baban nasıl diye sordum. Bir gelişme oldu mu durumunda? Sorduğum anda da pişman oldum. Belki babasının ev hapsinde olduğunu benim bilmemi istemezdi. Fakat hiç oralı olmadı Ayşer'in. Regan'ın bana ve anneme bu konuyu açmış olduğundan emin gibiydi. İnadında ısrarcı dedi. Hangi inadında? Sağlık sorunu bahanesiyle kurtulabilir bu saçma sapan ev hapsi cezasından ama kabul etmiyor. Biliyorsunuzdur. Babam sahte evrak hazırlamayı kabul etmediği için soruşturmaya tabi oldu ve yukarıdan gelen emre karşı çıktığı için suçlu bulundu. Aynı sahte evrak düzenlemesini öleceğini bilse kendine yakıştıramazmış. İşte prensip sahibi bir adam dedim. Baban inadında çok haklı, benim babam da olsa aynısını yapardı. Fakat böyle giderse sahiden bozulacak sağlığı. Hekimliğini yapamamak onu mahvediyor. Ben ona üzülüyorum. Yaşlılar biraz inatçı oluyor dedim. Ben bilmez miyim? Benim de annem böyle işte. Ayşer'in elini elimin üstüne koydu. Gözlerime neredeyse şefkatle bakarak sordu. Sahi, anneniz nasıl, iyi mi? Çok iyi dedim. Kendini bir atölyeye kapattı. Kantonlar arası resim yarışmasına hazırlanıyor. Oh oh, çok iyi. Hayata bağlanması ne güzel. Ah kızım, o hayattan hiç kopmadı ki diye düşündüm ve bunu tam Ayşer'ine söyleyecekken korkunç bir patlama oldu. Otobüsteki çocuklar çığlık çığlığa bağırıştılar. Sert bir frenle durdu otobüs. Ayşer'inle ben arkalarda oturduğumuz ve çocuklar da çok gürültü yaptıkları için araç radyosundan trafik müdürlüğünün sürücülere verdiği talimatları duyamıyorduk. Bu yüzden sürücümüz arkaya seslenmek zorunda kaldı. İstasyon meydanında çatışma varmış. Oraya çıkan tüm yollar kesilmiş. Ara sokaklardan gitmeye çalışacağım. İstasyon meydanı. Burada da bir gösteri olacaktı. Neydi hatırladım. Annem bir iki gün önce protesto gösterileri sırasında hükümetin insanlara karşı robot kullanımını protesto amacıyla istasyon meydanında bir dayanışma toplantısı mı ne? Bir şey yapacaklarından söz etmişti. İyi de protestoların başladığı günden beri ne meydanda ne parkta veya caddede yanlış yönlendirilen bir deney robotu dışında hiç robot görmemiştim ben. İnsanlar toplanıp aralarında sloganlar atıyorlar. Kimi geç saatlere kadar kalıyor, kimi evine gidiyordu ve ertesi gün haydi sil baştan. Ne olmuştu da hükümet karşılık vermişti bu sefer? Ne varmış istasyon meydanında diye sordum. Orası çok karışıkmış. Yaralananlar, ölenler varmış. İcap ederse okula geri dönelim. Çocukları işler yatışana kadar okulda tutmaya razıyım ben, dedi Ayser'in. Sakın çatışmanın olduğu alanlara yaklaşmayın şoför bey. Bu kadar çocukla nasıl baş edersin kızım, dedim ben. Çünkü aklım fikrim evime gidip tenceremi kurmaktaydı. Neyse ki şoför navigasyon aletine bakarak çatışmaların olmadığı sokakları saptayabileceğini, çok zaman daha olsa çocukları sağ salim evlerine ulaştıracağını söyledi. Yola devam ederken Ayser'in dedim samimiyetle, şu kötü günleri bir atlatalım da mutlaka buluşalım seninle. Biz haftada birkaç kere birlikte yemek yiyoruz Regan'la. Siz de katılsanıza bize, dedi Ayser'in. Ben seninle baş başa kalmak istiyorum, birbirimizi tanıyalım diye. Hem Regan hem de anneniz o kadar çok söz ettiler ki sizden. Ben sizi tanıyor gibiyim Yuna Hanım. Ama ben seni pek az tanıyorum Ayser'in. Nelerden hoşlanırsın, hobilerin var mı? Evlendikten sonra hemen çocuk yapmak istiyor musun? Hakkında bilmediğim o kadar çok şey var ki. Haklısınız. Önümüzdeki cumartesi öğlen yemeğine bize gelin. Ailemle, babamla tanışın. Sonra da biz baş başa çıkarız bir yere çay içmeye, ne dersiniz? Harika olur. Adresini versene. Anneanne biliyor. Onu da getirin. Sonra çay faslını biz baş başa yaparız. Anneanne dediğin annem mi? Evet. Ben de ona Regan gibi anneanne diyorum. Kendi öyle istedi. Hayda. Buyurun bakalım. Annemin benden gizli bir marifeti daha. Niye benden sakladı acaba Ayser'in babasıyla tanıştığını? Annem size mi geldi diye sordum. Doğru duyduğuma emin olmak için. Evet ama davet filan değildi. Regan beni almaya gelmişti de o da arabadaymış. Yukarı çıktı işte, babamla öyle tanıştı yani. 5-10 dakikalığına yani. Neler yapmış benim annem. Ayser'in babasıyla tanışmaktan tut, Dina dahil tüm genç kuşağın kalbini kazanmaya kadar. Hilami de ona anneanne mi diyordu acaba? Sessizleştim. Benim gibi Ayser'in de sessizleşmişti. Otobüs değişik sokaklara girip çıkarken başka konuşmadık ikimiz de. Şoför çocukların dışarıdan gelen ürkütücü sesleri duymaması için sesini son kerteye kadar açtığı bir müzik çalıyordu. Zaten konuşacak da olsak birbirimizi duymakta zorluk çekecektik. Aramızda gelişmeye başlayan dostluk tomurcuğu, görünmeyen bir hoyrat el tarafından yere çalınmış ve parçalanıvermişti sanki. Bu hoyrat el, benim alınganlığım ya da kıskançlığım olmasın. Annem bu dünyada sanki sadece bana aitmiş, kendine dair bir yaşantısı olamazmış gibi davranıyordum galiba. Bana 1000 saat gibi gelen bir ara sokaklar gezintisinden sonra nihayet beni evime yakın bir noktada bıraktılar. Ayser'ine çok teşekkür edip indim otobüsten. Koşar adım evime gittim. Üzerimi dahi çıkartmadan tencerelerden birini banyoya taşıdım. Kurdum, suları akıttım, başına çöktüm ve mantomla başlığımı ancak o zaman çıkartmayı akıl ettim. İlk görmek istediğim yer istasyon meydanıydı. Haritada önce kara bir leke gibi duran meydanı büyüttükçe siyah rengin niye baskın olduğunu anladım. Kadınlı erkekli kalabalığın karşısında simsiyah robotların yan yana dizildiği iki sıralı bir hat vardı. Robotlara karşı koymaya çalışan insanlar cama çarpıp yere düşen serçeler gibi patır patır dökülüyorlardı. Düşenler davranıp ayağa kalkamadan düştükleri yerlerde arkada gelen insanların ayakları altında kalıyorlar, sürekli birbirlerini eziyorlardı. Robotların insanların üzerinden geçebildiklerine göre ayaklarının altında tank dişlerini andıran tekerlekleri olmalıydı. Üzerinden geçtikleri insanlardan bir an sonra kan fışkırmaya başlıyordu çünkü. Resmi kaydırarak meydanın henüz ekrana yansımayan diğer ucuna doğru gittim. Tanrım, Tanrım Yüce Ram, böyle bir hainlik görülmemiştir. Bir sıra robot da arkadan geliyordu. Araya sıkışanların birbirini ezmesine bu geri hattaki robotlar neden oluyormuş meğer. Sarayın olası ayaklanmalara karşı dünyanın parasına ısmarladığı katil robotlar. Yüce Ram, o da ne? Gözlerime inanamadığım için resmi büyüttüm. Robotların suratlarına beyaz metalik boyayla neredeyse kulaklarına kadar gülen ağızlar ve sevecen bakışlı gözler çizmişlerdi. Ölüm makinalarının sevimli kafaları vardı. Aldıkları canlarla alay eder gibi. Bir kere daha ekranı öne arkaya kaydırarak bütün meydanı baştan taradım. Evet, inanması zordu ama Ramanis Cumhuriyeti'nin yöneticileri insanları sevimli robotlara kırdırıyorlardı. Halk kanrevan içinde yerlerdeydi. Düştükleri yerde çırpınıyorlardı, eziliyorlardı. Sesi açtım. Çığlıkları duyunca dayanamayıp kestim hemen. Ben de artık dizlerimin üzerinde avaz avaz ağlayarak yere düşenlerin arasında tanıdığım birileri var mı diye büyütüp duruyordum görüntüyü. Dina'yı hatta galiba en çok da her şeye rağmen Odelia'yı merak ediyordum. Bir yandan da kendime teselliler buluyordum. Odelia doğayı tahrip edenleri protestoya gitmezdi. O şiddet gören kadınlara takılı kalmıştı. Dina gösteriye katılmanın dayağından daha yeni kurtulmuşken ikinci bir cezayı göze alamazdı. Annem şükürler olsun şehrin varoşlarında beyin takımına gözcülük yapıyordu. Yakut Kar? Yok, o da beyin takımının arasında şifre çözmeye çalışıyordu mutlaka. Orta yerde sıkışıp kalmış, ezilmeyi bekleyen ve hiçbir yere kaçamayanların arasında birkaç arkadaşım olabilir miydi iş yerinden? Sanki elimden bir şey gelebilirmiş gibi onları ararken gözlerim fuşya rengi bir mantoya takıldı. Yok, olamaz, hayır, olamaz. Bu kadın annem olamaz. Annem şu anda o bakımsız dağınık atölyede kuş kanatları çiziyor olmalıydı. Kırmızı mantoyu giyen kadının yüzünü göremiyordum ama o manto. Nasıl unuturum? Dün gibi gözlerimin önündeydi tartışmamız. Bir ay kadar önce mantoyu üzerinde gördüğümde bu renk biraz şey olmamış mı diye sormuştum. Ne olmamış mı demişti. Şey, genç işi işte. Olsun varsın. Ömrüm boyunca fuşya rengi bir giysim olsun istemiştim. Kısmet bu yılaymış. Kısmet bayağı gecikmiş anne. Ne zaman aldın sen bunu? Dün. Mordam'daki arkadaşların gülmesinler sana. Varsın gülsünler, gülmek iyidir. Laf aramızda cart kırmızı yüzünün rengini soldurmuş. Anladım, yakışmamış demek istiyorsun. Ama yüzümün rengi niye soluk biliyor musun? Niye? Allık sürmeden çıkmışım bugün. Unutkanlık işte. Ha, bir de tekrar hatırlatırım. Bu rengin adı cart kırmızı değil, fuşya. Annem kırmızı rengin yüksek enerjisine inat, o kadar kırılgan ve solgun görünüyordu ki, belki de sırf kendini genç hissetmek için giydiği mantosuna rağmen artık iyice yaşlı bir kadın olduğunu ben ilk kez fark ediyordum. Acıma duygusunun neden olduğu ani bir karar değişikliğiyle fuşya mantonu güle güle giy anneciğim demiştim. Ama bir dahaki sefere allığını unutma. İşte o zaman pek yakışacak sana. O fuşya manto şimdi ekrandaydı. Kalabalığın arasında kıvıl kıvıl bir tırtıl gibi ön saflara doğru ilerliyordu. Mantoyu giyen kadın arkasına hiç bakmıyordu ki yüzünü göreyim. Meydanın arka taraflarına kaydım. Boyları 2 metreye yakın robotlar güleç suratlarıyla adeta su üstünde kayar gibi ilerliyorlardı. Önlerindeki insanları yerlere düşürüp üzerlerinden geçerek. Nispeten çevik olanlar kocaman bacaklarının arasından sıyrılıp kaçmayı başarıyordu. Bazıları boşuna bir gayretle üzerlerine tırmanıyor, kafalarını yumrukluyor, gözlerini oymaya çalışıyorlardı. Hiçbir şey olmuyordu robotlara. Onlar hep ileriye, daha ileriye, insanların kafalarını, göğüslerini, gövdelerini tekerlekleriyle ezerek, parçalananlara hiç acımadan, nasıl acısınlar ki, robottu onlar, meydanın diğer ucunda duran robotların oraya gidiyorlardı. Evet, onlar robottu ama onları yönetenler insandı. Kendi menfaatlerinin ve iktidarlarının devamının dışında hiçbir insani duygu taşımayan hoyrat, bencil, acımasız, sevgisiz insanlardı. İlk defa şüpheye yer vermeyecek şekilde gözlerimle görüyordum ne mal olduklarını. Öğürdüm. Kafamı tuvalete uzattım ama kusamadım. Tekrar baktım ekrana. Yüce Ram, bu korkunç eylem sadece oğulhanın emirleriyle mi gerçekleşiyordu? Nasıl izin veriyordu o genç adam bu vahşete? Robotlar karşılıklı birbirlerine doğru gelip buluştuklarında aralarında ezilecek olan binlerce yaralı ve ölü. Öte yanda ise sağ ve sağlam kalmış bir avuç Ramanis yöneticisi ve kendilerini saraya adamış, saray sayesinde var olmuş bir grup insan kalacaktı. Bir enkazı mı yönetecekti? Hiçbir şey olmamış gibi devam edebilecek miydi hayatına oğulhan? Görüntüyü yine fuşya mantoyu gördüğüm alana getirdim. Eski yerinde değildi ama o kadar belirgindi ki mantonun parlak rengi, yeni yerini çabuk saptadım. Her kimse o, kalabalığın içinde yavaşça öne doğru kayıyordu. Ölümüne koşuyordu adeta çılgın kadın. Kırmızı bir atom karınca gibi insanların sağından, solundan dalıyor, itip kakıyor, önlere doğru gidiyordu. Niçin? Bir an önce ölmek için mi? Çünkü en öndekilerin karşılarına çıkan robotlara çarparak yere düşüp ezilmekten başka şansları yoktu. Eğer o kişi annemse en fazla 10-15 dakika içinde... Yok, hayır, işte bunu asla izleyemezdim. Annemin de diğer insanlarla birlikte sinek gibi ezilmesini seyredemezdim. Yine öldüm. Bu kez tuvalete yetişemeden fışkırdı midemdekiler. Tencerenin ekranına döküldü. Ekrandaki vahşetin üstünde benim kusmuklarım vardı şimdi. Birden o ses. 37-17, yanıt ver. 37-17, yanıt ver. Yüce Ram, topunuzun belasını versin diye bağırdım. Titreyen ellerimle tencereye bağlanan ilkel kabloyu çekip görüntüyü kararttım. Ayağa kalkınca yerlere sıçramış kusmuğuma bastım, az daha düşüyordum. Çıktım banyodan, yatak odamda yatağıma oturup Regan'ı aramaya çalıştım. Bulamadım. Aynaya gözüm takıldı. Gözyaşları yanaklarımda yol yol iz bırakmış, üstüm başım, saçlarımın uçları kusmuk içinde. Oysa burnum hiç koku almıyordu nedense. Sanki kalbim de çarpmıyordu. Öylece oturup kaldım bir süre yatağın üzerinde. Kafam yeniden çalışmaya başlamış olmalı, Dina'yı aramaya karar verdim. Belki Regan'ı bulmama yardımcı olurdu. Bilekliğimi tuşlarken bir telefon geldi. Regan. Oh, nihayet Regan. En büyük ekranın olduğu oturma odasına koştum ama sadece sesini duydum oğlumun. Anne, neredesin? Evdeyim şimdi. Şimdi lütfen sakin ol anne. Anneannem yaralanmış. Sana hava aracı yolluyorum. 5 dakika sonra hazır ol ve kapıya çık dedi ve sesi kesildi. Regan, Regan diye bağırdım. Ne ses ne görüntü. Evet, demek ki oymuş. Annemmiş kırmızılı kadın. Banyoya koştum, yere attığım mantomu, atkımı ve başlığımı aldım. Mantoma da kusmuk sıçramış, hiç aldırmadım. Alelacele giydim mantoyu, başlığı kusmuklu saçlarıma geçirdim, kapının önüne çıktım. Fazla beklemedim, Regan'ın siyah makam arabası kapımın önüne yanaşıp durdu. Şoförün inip bana kapıyı açmasını beklemeden ben açtım kapıyı, arka koltuğa yığıldım. ''Sizi özel hava araçlarının kalkış platformuna götürmeye geldim.'' dedi şoför. ''Ayrıcalıklı yoldan çabucak gideriz.'' Regan, anneannesi veya ben yanındayken asla kullanmazdı özel şerit hakkını. Ama bugün hastaneye yetiştirmek için beni... Demek ki anneciğim ağır yaralıydı. Yok yok, iyi şeyler düşüneyim, iyi şeyler olsun. Şehrin üstünde uçuşan hava kuşları müthiş bir gürültü çıkarıyordu. Neler oluyor diye sordum şoföre sesim titreyerek. Efendim, robotlar bir arıza yapmış diye duyduk. Nasıl yani dedim. Geri saflardaki robotlar ilerleyemez olmuşlar. Ön saflardakiler de yerlere devrilmiş. Bir sabotajdan bahsediliyor ama hiç sanmam. Kim cesaret edebilir ki? Robotlar da birer alet sonuçta. Bozulabilirler haliyle. Bozulmasalardı göstericilerin hepsini analarından doğduklarına pişman edeceklerdi. Robotlar arızalanınca şimdi havadan müdahale etmeye çalışıyorlar. Siz nasıl ulaştınız bu bilgiye? Bize bilgi verilmez ama biliriz. Fısıltı gazetesi. Başka hiçbir şey sormadım adama. Kalbim yerinden fırlayacakmış gibi çarpıyordu. Kafamda da sanki yüzlerce yürek aynı anda çarpıyordu. Şoför ön camı soğuk havaya rağmen azıcık indirdi. Kusmuk kokmuş olmalı arabanın içi. Hınzır bir gürüş yapıştı dudaklarıma. Oh olsun, göstericilerin canına okunmasını bekleyen şoföre. 10 dakika içinde Regan'ın beni aldırtacağı özel hava aracının yanındaydık. Şoför bu kez atik davranıp arabadan inmeme ve hava aracına binmeme yardımcı oldu. Yerime geçip kemerimi bağladım. Aşağımdaki şehrin perişan görüntüsünü görmemek için gözlerimi yumdum. Sizi Halkanyum Hastanesi'ne götürüyorum efendim dedi pilot. Benden bir yanıt beklemiş olabilir. Oysa ben sadece anne bekle beni sakın ölme sakın. Fuşya rengi giyen birine ölüm hiç yakışmaz, dayan anne deyip duruyordum. Dudağımın üstündeki ıslaklık gözyaşı mıydı, sümük müydü, hiç aldırmadan.